Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özoğan.
Bu videomuz Erdi'yle beraber Gigabyte'ın Z170 Gaming K3 model isimli anakartını inceleyeceğiz. Erdi, X99'u bir kenara koyarsak, çünkü o hali üst seviye bir Yonga seti kalıyor. Z170 şu anda oyun severlerin alabileceği en üst seviye Yonga seti olma özelliği taşıyor.
Evet, Z170'in altında H serisi, B serisi başka platformlar da var ama hani bir oyun makinesinde, Intel tabanlı bir oyun bilgisayarında görmek isteyeceğimiz, aslında olması gereken uygun platform Z170 platformu. Tabii Z170 chipsetin kendisi, bunu kullanan anakartlar da farklı fiyat segmentlerinde 7'den 70'e ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? İşte overclock tabanlı üst seviye anakartlar da var. Giriş seviyesinde çok zengin özellikler sunmasa bile chipsetin yeteneklerini beraberinde getirebilen daha fiyat performans odaklı anakartlar da var ki aslında benim önemsediğim de o, çünkü anakartlar belli bir yerden sonra performansı artık çok ayırt edici derecede fark yaratamayabiliyorlar ama ekstra özelliklerle ayrışmaya çalışıyorlar. Fakat pek çok kullanıcı anakarta çok fazla yatırım yapmadan temel özellikleri alıp bütçesinin geri kalanını işlemci, ekran kartını ve SSD'ye yatırım yapmak isteyebiliyor. İşte o noktada Gigabyte'ın Z170 Gaming K3'ü benim önemsediğim bir anakart, çünkü fiyat olarak bu chipset'e sahip anakartlar arasında makul bir düzeyde olup gerek görünüm gerekse özelliklerle de pek çok kullanıcıyı mutlu edebilecek donanımı beraberinde getiriyor.
Evet, bu anakart için aslında biraz fiyat performans odaklı performans anakartı terimini kullanabiliriz değil mi? Fiyat performans oranı yüksek performans anakart.
Bence de aynı fikirdeyim. Türkiye piyasasında biz bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 500-550 lira fiyat bandına giren anakartlardan bir tanesiydi. Rakipleri farklı firmalarda da var ama her anakartın aynı fiyat bandına oturan, her anakartın kendisine nasıl özellikleri var. Şimdi Gigabyte Z170 Gaming K3'ü ayıran bence en temel fark tasarımının gerçekten dikkat çekici olması. Çünkü siyah renkli baskılı devre üzerinde kırmızıyla bezenmiş ve agresif çizgilerin olduğunu görmekteyiz. Hani görünümü hoş veren kullanıcılar için bu önemli. Üstelik bu aynı zamanda hem sağ hem de sol taraftaki ledlerle desteklenmiş durumda. Siyah baskılı devre kartı üzerine kırmızı ledler devreye girince görsel olarak daha hoş bir görüntü ortaya
çıkıyor. Zaten artık ledsiz bir ürün çıkmayacak gibi.
Çıkmayacak gibi. Giriş seviyesinde bunların olması gerçekten güzel. Tabii bu anakarta sahip bir kullanıcının bu özellikten istifade edebilmesi için ben tabii de pencereli yan kapağı sahip bir kasasının olması gerekiyor. Diğer türlü zaten kasanın içerisinde çok da fazla bir anlam ifade etmiyor. Şimdi fiyat performans odaklı bir anakart dedik. Aslında standart olarak görmek isteyeceğimiz pek çok özellik bu anakartta var. Nedir bunlar? Kullandığı chipset itibariyle zaten Intel'in piyasadaki bütün 6. nesil işlemcilerine destek veren bir anakart olduğunu söyleyebilirim Mesut. Bunun dışında 4 tane bellek slotumuz var. 3466 MHz'e kadar DDR4 bellekleri 64 GB kapasiteyle olmak üzere kullanabiliyoruz. Hani bunlar dediğim gibi standart özelliklerdi. 2 tane PCI Express slotumuz var anakart üzerinde. Tabii 2 tanesini görünce çoklu ekran kartı kullanabilir miyiz sorusu akıllara geliyor. Birincisi evet kullanabiliriz ama nasıl kullanırız? Slotlardan birisi 16x hızında çalışır, diğeri ise 4x hızında çalışabilir. İkincisi eğer kuracaksak bir sınırlamamız söz konusu, nedir bu? Bu anakartta resmi olarak AMD Crossfire desteği var ancak NVIDIA DSLI desteği yok. Nedenini şöyle açıklayalım. AMD'nin Crossfire teknolojisi tamamıyla lisans bağımsız bir teknoloji. Yani bir anakart üreticisi bu özelliği kullanmak için AMD'ye para ödemek zorunda değil. Ama NVIDIA DSLI teknolojisini lisanslı olarak veriyor kullanıcılar, üreticilere. Yani bu anakartta DSLI desteğinin olabilmesi için NVIDIA'ya para ödemen gerekiyor.
Bir de 4x de herhalde tam böyle
tam randıman vermez. Tamam, ideal seviyeyi yansımaz. Tabii bu burada oluşan farklar bizim hayal ettiğimiz kadar büyük farklar değil. Onu söyleyelim ama iyi bir oyuncu makinesinde ideal düzenekli o şekilde olmaz. Onu söyleyelim. Fakat fiyat performans odaklı bir anakart olduğu için bu anakartta SSD desteğinin olmadığını görüyoruz. Onu söyleyebilirim.
Evet. 2 PCI Express 16 slotunda zaten şöyle bir olay var. Bir tanesi dikkat ederseniz metal bir zırha sahip. Evet. Bu da tek ekran kartı kurulumu için planlanan bir anakart olduğunu net bir şekilde bizlere gösteriyor. PCI Express 1x slotları da çok fazla. Ekran kartı üstüne mesela bir tanesi denk getirilmiş. Bir tanesi de çift slot ekran kartı taksanız bile hani zorlasanız kullanabileceğiniz bir noktada, bu da önemli unsurlardan bir tanesi.
Evet, bir tanesi. Yani aslında Gigabyte'ın buradaki çıkış noktası şu, fiyat performans odaklı bir anakartı olduğu için kullanıcılar ikinci bir ekran kartını takmak istemeyebilirden yola çıkmışlar ama şu da var. Ekran kartı tarafında örneğin AMD 480 alırsanız Crossfire desteği olduğu için X4'ü de göze alsanız eğer ikinci ekran kartını takabiliyorsunuz. Onu söylemekte fayda var. Şimdi anakartın üzerine dikkat çeken konulardan bir tanesi tabii ki soğutma sistemi. Fiyat performans odaklı bir anakartı olduğu için burada biraz tabii mütevazi davranmış. O diğer üst seviye anakartlarda gördüğümüz gibi karmaşık ısı borusuyla birbirine bağlanabilen daha iri daha cüsseli soğutucular yok. Ama o soğutucuların bir kısmında biliyoruz ki biz asıl amacı işlevsellikten ziyade görselliğe katkı sağlamak. Çünkü artık yeni üretim teknolojileriyle beraber chipsetlerde eskisi kadar çok ısınmıyor. Evet ısınıyor ama çok rahatsız edecek düzeyde değil. Bakıldığı zaman çıkarsanız zaten altında ufak bir termal pedle direkt mesela üst tarafta güç ünitelerinin, güç devrelerinin üzerine yerleştirildiğini görmekteyiz. İşini yerine getiriyor, onu söyleyebilirim. Orada herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Anakartın üzerinde altını çizmemiz gereken bir iki ufak detay daha var. Bunlardan bir tanesi M.2 SSD desteğinin sunuluyor olması. Evet. Direkt PCI Express slotunun, X16 slotunun üzerine yerleştirilmiş durumda. Genelde zaten tüm anakartlarda benzer noktada konumlandığını görmekteyiz. Uyumlu bir SSD takarsanız buraya, Samsung'un ve bazı başka firmaların SSD'leri Türkiye pazarında da bulunabiliyor zaten. Yüksek bank genişliğinde yüksek performansa SSD sürücü kullanabiliyoruz. Diğer birkaç detay da şunlar. Oyun sınıfı bir anakart olduğu için Gigabyte en azından belli noktalarda oyuncuların hoşuna gidebilecek bir takım çözümlerden kaçmamış. Nedir bu? Örneğin Killer Networks'un A kontrol yongası var, E2201
kodlu. Mesela bu sınıftaki bir anakartta pek beklediğimiz bir şey değil bu.
Beklediğimiz bir şey değil. Yine benzer muadil bazı anakartlarda da var ama hani Realtek'in standart kontrol yongası yerine Killer'ın yongasının kullanılmış olması önemli. Performans farkı olmasa bile kendi yazılım ve arayüzü o kadar hoş görünüyor ki kullanıcılar evet, oradan paket önceliği atamak isteyebileceklerdir diye düşünüyorum. Ve ses konusu. Yani bu anakartta beni etkileyen iki temel nokta oldu. Bunlardan birincisi görüntüsünün agresif olması, ikincisinin ise ses konusunun ciddi derecede hani ön plana çıkan özellik olması.
Zaten aşağı baktığında özellikle şu Ampamp Audio yazısı dikkatleri çekiyor.
Tabii direkt hani amplifikatörü koyup amplifikatör için özel bir donanımsal altyapı var. Yine kısmen de olsa izole bir ortam olduğunu görmekteyiz. Yine yüksek ses konusunda özelleştirilmiş özel kondansatörlerin de sisteme eşlik ettiğini görüyoruz. Ve Realtek'in ALC 1150 ses yongası var. Bu önemli çünkü mesela biz bu ses yongasını en son nerede gördük? İşte Asus'un 1000 lira üstüne evet, satan X99 Galaxy 2 modelinde de vardı. Eğer Realtek çözümü kullanılacaksa şu an alınabilecek en yüksek performans ses çiplerinden birisi bu. İşte 115 desibellik, yine sinyal görüntü oranı gibi bir takım detayları da beraberinde getirebilen bir ses kontrol yongası.
Giriş çıkış portlarına baktığımızda arka tarafta 6 adet USB 3.0 portu görüyoruz. İstersek kasanın ön tarafında USB 3.0 portlarını taşımamız için gerekli soketler anakart üstünde yer verilmiş. Bir tane ethernet portumuz var. Ama monitör çıkışlarımız var. Erdi burada bir DVI, bir tanesi de HDMI olmak üzere.
Eğer entegre grafik kullanacaksan onlardan istifade edeceksin tabii ki. Bu anakart alan bir kullanıcı muhtemelen entegre kullanmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü
fiyat sınıfı düşünülmüş. PS2 port koyulmuş mesela. Bu artık anakartlarda yavaş yavaş yok olmaya başlayan bir port.
Ya bilmiyorum. Ben de epeydir kullanmıyorum. Artık kullandığımız klavye fareler ya kablosuz ya da USB evet, üzerinden çalışıyorlar ama hani özellikle overclock yapmak isteyenler için bir seçenek olabilir. Çünkü o da aslında bu anakartın sınıfına hitap etmiyor. Overclockçular özellikle elektronizasyonda, sinyalizasyonda hani çok etki olmasın diye USB klavye yerine yine eski DOS PS2 üzerinden bağlamak isteyebiliyorlar ama sonuçta böyle bir seçenek var. İsteyen yine USB'sini de takabiliyor. Orada bir sorun yok. Bu anakart aynı zamanda USB 3.1 desteği de var. Tipa profilde yani alıştığımız standartta bir konnektörü var. AS Media'nın kontrolcüsü üzerinden yönetilen. Ha belki yeni bir anakart olduğu için acaba tipçi olabilir mi diye düşünüyorum. Olmaması bir eksiklik değil aslında göze çarpan ama tipçi olsaydı bu anakart biraz daha değerli olurdu. Çünkü daha modern bir özelliği bünyesine barındırmış diyebilirdik.
Bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi bazen USB 3.1 bazen de USB 3.0 dediğimizi duyuyorsunuz.
Ha, bu önemli bir
evet, USB 3.1 versiyon 1 denen olay mesela
USB
3.0 arkadaşlar. Yani hiçbir farkı yok. Cinevaz o yüzden tipçi portuna sahip olması veya tipa portuna sahip olması bunun hızlandığı anlamına gelmiyor. Bildiğiniz evet, USB 3.0 5 gigabit per second da bağlantı sağlıyor.
Tipçi teknik olarak USB 2.0 bile olabilir. Yani evet, dediğinde haklısın onu söylemek gerekiyor ama bu anakarttaki USB 3.1 Gen 2 diye geçen jenerasyon 2 evet, 10 gigabit olan.
Mesela o da 10 gigabit per second da bağlantısı sağlıyor. Bunu üstelik anakartlarda görmeyebiliyoruz.
Görmeyebiliyoruz. Bu önemli. Ne demek oluyor bu? Yani USB 3.1 Gen 1'e yani USB 3.0'a göre 2 kat daha yüksek bant genişliği sunabileceği, dosya transferi de sunabileceği anlamına geliyor. Yine bu özellikle anakartla beraber sağlanmış
önemli gibi. Tabii konu.
Anakartın arka plakasına bakıldığı zaman aslında mütevazi bir anakart olduğunu anlıyorsun. Çünkü orta üstü diye bir anakartta şuranın tamamen dolu olduğunu, sürekli bir girişlerin çıkışların olduğu, deliklerin yapıldığını
mesela
görüyorsun.
Mesela burada USB 3.0 portlar için de ayrıca bir belirtme yapılmış.
Belirtme yapılmış aynen yine arka plakada.
Zaten turuncu renkteler arka tarafları.
Aynen arka plakada yine anakartın genel renk suyetine uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Özellikle anakartın kutu içeriğine değinmedik çünkü kutu içeriğinde hani alışılagelmişin dışında özel bir şey yok. İki tane SATA kablosu koymuşlar. İşte beni rahatsız etmeden bir kapı kolu uyarı şeyi var, anonsu var. Otellerde daha ziyade gördüğümüz. Bunun dışında anakartın kutu içeriğinde çok da fazla bir detay yok. Son olarak birkaç not var. Onlardan da bahsedeyim. Nedir bunlar? Şimdi overclock'tan bahsettik. Yani illaki pahalı bir anakart almaya gerek yok overclock için. Bu anakartla da overclock yapmak isteyebilirsiniz. K serisi bir işlemciniz varsa. Bu anakart sınıfı itibariyle maalesef üzerinde donanımsal overclock butonları yok. İşte power butonuydu, güç butonuydu, işte BIOS resetleme butonuydu, reset atma butonuydu gibi kontrol yongalarına bu anakart üzerine yer vermemişler. Bunları eski usul işte ufak bir kısa devre yöntemiyle oradan yapacaksınız ya da belki kendiniz üçüncü parti bir çözüm
geliştirebilirsiniz. Zaten uzay montaj kurmaz diye düşünmüştür herhalde kullanıcılar.
Kullanıcıdan kullanıcıya değişebilir. Yani bir hani çok farklı bir kafadaki bir kullanıcı evet, bunu farklı şeylerde yapmak isteyebilir ama hani öyle bir yeteneğinin olmadığını söyleyelim. Peki bu anakartın BIOS'u nasıl? Biraz da BIOS'undan bahsetmek lazım. Yine UEFI dediğimiz grafik tabanlı bir BIOS'umuz var ve aslında arayüzler Gigabyte'den aşina olduğumuz üzere son derece basit ve rahat dizayn edilmiş. Burada benim en çok kurcaladığım, belki pek çok kişinin de kurcalayacağı yerdir MIT arayüzü. Burada işte advanced dediğimiz ileri seviye ayarlar kapsamında frekans değerleriyle oynama yapabiliyoruz, voltaj değerleriyle oynama yapabiliyoruz. Fareyle klavyeyle kontrol edilebilen rahat bir arayüzü var. Tüm bunlardan hani her türlü şekilde abi ben BIOS ismini duyduğum zaman korkuyorum, ürküyorum, orası beni rahatsız ediyor diyenler için de yine Gigabyte'in geliştirmiş olduğu uygulaması var. Uygulama üzerinden de gerek ışıklandırma sistemi gerekse de hız aşımı yetenekleriyle ilgili özellikler kontrol edilebiliyor.
Hız aşıtma değerlerimiz ise biz bu kadar yaptık. Yani her zaman bunun altını çiziyoruz. Çünkü biz şurada şunu söylemek istemiyorum. Bu anakartla çıkabilecek maksimum limit budur. Aşağısı budur demek istemiyorum. Biz çıkamamış ya da
İşlemci uyumsuz olabilir. İşlemci yani orada bir darboğaz yaratabilir. Bellekler ki biz burada G-SYNC'in DDR4 belleklerini kullandık. Orada farklı belleklerle farklı çözümler üretilebilir. Bizi izleyenler bizim ulaşım hızlara ulaşamayabilir. En kötü hız bizimki de olabilir.
Evet, onun garantisini vermek istemiyoruz ama biz bu anakartta bunları yapabildik. Siz daha da ötesini görebilirsiniz. Aynen demek öyle. Daha doğru. Ya da hiç ulaşamayabilirsiniz.
Tabii canım, hani orada hiçbir şeyin garantisi yok evet. Bakıldığı zaman. Performans değerleri de şu an ekranlara geliyor. Tabii anakart tarafında birebir mukayese yapmak çok kolay olmadı. Çünkü bizim Z170 tarafında da herhalde şu ana kadar incelediğimiz en makul fiyatlı anakart bu. Ama performans değerleri ortada. Şunu söylemek mümkün ama anakartın kendisi herhangi bir özelliğine bağlı olarak işlemciyi frenlemiyor. Grafik kartını frenlemiyor. Beklediğimiz farklı anakartlarda da, daha üst seviye anakartlarda da gördüğümüz performans sonuçlarının hemen hemen aynısını bu anakartta da alabiliyoruz.
Şu sıralar bir sistem kuracaksanız eğer kafanız karışabilir. X serisi Yongalar ve üstüne takılabilecek çok çekirdekli işlemciler Intel tarafında. Evet, çok pahalılar, bir de kafa bulandırıyorlar. Sanki onları aldığın zaman bütün oyunlar en yüksek performansla çalışacakmış gibi bir hissiyat var o tarafta. Ama amacınız oyunsa eğer Z170 burada bana sorarsanız fiyat performans olarak çok uygun bir platform kurmanıza izin verecek bir Yonga seti.
Özellikle bu anakartlarla beraber.
Evet. Bu tip anakartlara göz atmanızı öneriyoruz sizlere. Çünkü bu anakartın üstünde 1080'de taksanız sırıtmayacaktır. Yani işlemciyle beraber, seçtiğiniz işlemciye bağlı olarak çalışmasını sürdürecek.
Öyle, ha şu var. Bu anakartla beraber 6700K mı alacaktır kullanıcı? Muhtemelen 6700K almayacaktır. Çünkü 6700K pahalı bir işlemci. Evet. Ama hani 6. nesil makul bir i5 işlemci. Örneğin AMD'nin 480 ekran kartı ya da Nvidia'nın işte ekranına GTX 1060 gelecek. Öyle bir ekran kartıyla beraber çok tatlı bir sistem kurulup üzerine bir SSD, bir 16 GB bellekle beraber çok keyifli bir oyun makinesi olabilir ama tabii her şey bütçeyle alakalı. Bütçeler el verdiği sürece insanlar istediği sistemleri toplayacaktır ama şu anakart en yüksek konfigürasyonlu bir bilgisayarda bile sırıtmaz, onu söyleyelim. Yani evet. 1080'di, 32 GB RAM'di.
Üst seviye sistemlerde aklınızda olsun, kaç USB cihaz kullanacağınızı belirleyip anakart seçiminde de bu USB portlarının sayısına bakmanız önemli var. Çünkü bir yerden sonra orada tıkanıp çoklayıcı kullanman gerekebiliyor. Bu videomuzda erdiğiyle beraber Gigabyte'ın fiyat performans odaklı oyuncu anakartı Gaming K3'ü inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.